Ayrım 24. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 223. Kutsal Savaş. Kadınlara yapılan baskı gittikçe artıyor. Siyah peçeli, örgütlenmiş bir kadın grubu, kadın çamaşırları satan mağazaları bile protesto ediyor. Sütyen ve kombinezonların vitrinlerde sergilenmesi İslam ahlakına aykırıdır diyorlar. Bazı mağazaların camları kırılıyor. Tüm resmi dairelerdeki kadınlara bir yazıyla 4 Temmuz tarihinden itibaren İslam giyim kurallarına uymaları bildiriliyor. Kaşlara kadar inen başörtüsü, koyu renkli uzun giysiler, siyah, mavi veya gri, kalın çorap veya bol pantolon giymek zorunlu. Buna uymayan kadınlar iş yerlerine alınmayacak. 3000 kadar kadın Cumhurbaşkanlığı önünde bu kararı protesto etmek için toplanınca taşlarla ve havaya sıkılan kurşunlarla dağıtılıyorlar. İttilat gazetesi olayları şöyle yorumluyor. Siyah elbiseler giyinmiş, süslenip takılmış, pis pis parfüm kokan birkaç yarı çıplak kadın kırıta kırıta yürüyerek ve yumruklarını sıkarak fahişeliğin idamesini talep ettiler. Evet, hürriyet, istiklal ve İslamiyet uğruna bir gencimizin kanını akıttığı meydanda çirkin sesleriyle memleketimizin huzurunu kaçıran faşist şah idaresinin ihyasını arzulayan fahişeler cirit attı. İslam kıyafeti emperyalizme karşı en tesirli silahımızdır. Mollaların işine gelmeyen herkes emperyalist ve siyonistti. Gözü kapalı mollaların ardından giden Tudeh Partisi dışındaki en aşırı soldan burjuvazi liberallere kadar tüm siyasal gruplar muhalefetteydi. En güçlü ve en sıkı örgütlenmiş grup olan Halkın Mücahitleri bile rejimi açıkça eleştiriyordu. Rejimin en korkulu düşmanı bunlardı. Çünkü bunların silahlanmış güçlerden oluşan bir potansiyeli olduğu gibi İslamcı olmaları halkın gazabına uğramalarını zorlaştırıyordu. Böyle zor durumlarda olduğu gibi Hümeyni yardıma koşuyor. Mücahitlerin ölüm fermanını kitlelere o duyuracak. Günlerden 26 Haziran. Hümeyni halka seslenerek İslam dini mücahitler için bir kamuflajdır diyor. Asıl amaçları ve niyetleri yaptıkları işlerden belli oluyor. Mücahitler münafıktır ve münafıklar imansızlardan da beterdir. Hafta sonu yüz binlerce kişi sokaklara dökülerek Halkın Mücahitleri örgütünün feshedilmesini istiyor. Oynanan oyunların senaryosu hep aynı. Önce Hümeyni yeşil ışık yakıyor, ardından kitlelerin yürüyüş ve mitingleri düzenleniyor, ardından basın, radyo, televizyon devreye giriyor ve en sonunda da militan Hizbullahlar ile devrim nöbetçileri işi bitiriyorlar. Mücahitlerin tüm ülkedeki merkezleri saldırıya uğrayıp ateşe veriliyor. Gerçi mücahitler direniyorlar ama çalışmalarını yer altından yürütmek zorunda kalıyorlar. Önderleri gizleniyor. İçlerinden birini görmek istersem uzun ve dolambaçlı yollardan ona götürülüyorum. Yolda birkaç kez araba ve sürücü değiştiriliyor. Gözlerim bağlanıyor. Kentin bir ucundan öbür ucuna kadar götürülüp getiriliyorum. Bu önlemleri anlayışla karşılıyorum. Devrim nöbetçilerinin eline geçersek bizden çeşitli yollarla bilgi almaya çalışacaklar. Kimin işkencelere dayanamayıp ağzını açacağı önceden belli olmaz. Tüm ülke kaynıyor. Üstelik bir de bir darbe planı ortaya çıkıyor. Planı bazı subaylar yurt dışındaki şah devri generallerinin yardımıyla hazırlamışlar. Şahın son başbakanı Bahtiyar'ın da bu işte parmağı olduğu anlaşılıyor. 300 subay tutuklanıyor. Hümeyni, darbeyle ilgisi olan herkesin idam edilmesini emrediyor. Beni Sadr iki ateş arasında kalıyor. Hala ardındaki 12 milyon seçmenle her sorunu çözebileceğini, düşmanlarını alt edeceğini sanıyor. Dar ağacının kurulmuş olduğunun farkında değil ama halk başbakanlık seçimlerinde bunun farkına varıyor. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya bir aday önermesi gerekiyor. Ama parlamento Beni Sadr'ın önerilerini geri çeviriyor. Mollalar başbakanlık koltuğuna içlerinden birinin oturmasını istiyor. Bu çekişmeler haftalarca sürüyor. Sonunda iş yine Hümeyni'ye kalıyor. Yeter artık şu burjuvalardan çektiklerimiz. Defolup gitsinler artık. Bize İslamiyet lazım, başka bir şey değil. İnkılapçı olmayanlar bakan olamazlar. Beni Sadr Bey bize böyle adamları teklif etmesin. Ederse parlamentoda reddeder. Muvakkat hükümetin, Bazargen hükümeti kastediliyor, seçiminde bir hata yaptık. Bu hatayı tekrarlamamalıyız. Humeyni bu konuşmasında milliyetçilerle, Musaddık'la ve ulusal cepheyle hesaplaşıyor. Sözleri şaşkınlık uyandırıyor. İran'ın tarihinde şimdiye kadar hiçbir politikacı halkın ulusal duygularını böylesine zedelememişti. Musaddık'ın hayranı olduğunu söyleyen Beni Sad sonunda direnişten vazgeçmek zorunda kalıyor. İster istemez bazı parlamento üyelerinin baskılarına boyun eğip başbakanlık için Recai adında birini öneriyor. Önerisi büyük bir çoğunlukla kabul ediliyor. Recai gerçekten İslam Cumhuriyeti'ni temsil edecek niteliklere sahip. Dünyadan haberi olmayan, saf, cahil, zavallı, basit bir adam. Kitle içinden herhangi biri, Humeyni'nin kulu kölesi. Görünüşüyle, kafa yapısıyla iddiasız, kendini halka adamış, başbakan olarak da, kunduracı olarak da, taksi sürücü olarak da çalışmaya hazır. Yapacağı işten anlamamasını bir engel olarak görmüyor. Bir adamda iman olsun yeter diyordu. Tam halkın hoşuna giden şey. Dili çok basit. Birkaç sözcük yetiyor ona. Fakir fıkara ne dediğini anlıyor. O da fakir. Fıkaranın dilinden anlıyordu. Hep tıraşsız, kirli yakalı gömlekle ve günlük giysileriyle dolaşıyordu. Tam halkın arasından yetişme bir adam. İşler ne yönde gelişecek? Ülkeyi bir uçurumun başına getiren sorunları kim çözecekti? Gittikçe artan işsizlik, iş adamlarının kaçması, ana para sıkıntısı ve fabrika işgalleriyle duraklayan sanayi, perişan durumdaki tarım, konut sorunu, okullardaki huzursuzluklar, kapatılmış üniversite ve yüksekokullar, Amerikalı rehinelerin hala sürmekte olan trajedisi, yönetimin işlemez durumu ve biri biri ardına ülkeyi terk eden vasıflı işçilerin doğurduğu eksiklik. Recai bu sorunları çözebilir mi? Yakında bu listeye çok büyük bir sorun daha eklenecekti. Irak Savaşı. 12 Eylül 1980 günü Irak Silahlı Kuvvetleri İran'ın batısındaki ve güneyindeki büyük kentlere saldırıyor. Birkaç gün sonra da Tahran Havalimanı'nı ve bir petrol rafinerisini bombalıyorlar. Bu savaşı doğuran nedenler karmaşıktır ve tartışma götürür. Ama şu bir gerçek ki Humeyni Irak'taki Şii halkı Saddam Hüseyin'e karşı kışkırtıp İslam devrimini Irak'ta da yaymaya kalkışmıştır. Irak'taki Şii yeraltı örgütleri ve nüfuzlu din adamları İran'dan bol miktarda maddi yardım görmüşlerdir. Irak sınırındaki iki İran radyo vericisi propaganda amaçları gütmektedir. İran sınırda birkaç kışkırtmada da bulunmuştur. Ama Saddam Hüseyin'in Golf Körfezi'nde nüfuzunu arttırmak isteğinde herkes bilmektedir. Şimdi de Tahran'dan gelen kışkırtmaları bahane ederek iç kargaşalıklarla gücünü yitirmiş rejimin sırtını bir yıldırım savaşıyla yere getirmeyi ve toprak kazanmayı düşlemektedir. Şah devrinin generalleri ve politikacıları da ona danışman olarak yardım etmektedir. Eski Başbakan Bahtiyar da bunların arasındadır. Saddam Hüseyin gerçekten de savaş açmak için çok uygun bir fırsat kollamıştı. Çözüm bekleyen iktisadi, toplumsal ve siyasal sorunların yanı sıra İran ordusunun gücü de çok azalmıştı. Daha devrim sırasında ordunun kadrosu çok zayıflamıştı. Generallerin çoğu idam edilmiş, bir kısmı yurt dışına kaçmış, eğitimden geçmiş teğmenlerin birçoğu ise hapiste yatmaktaydı. Şah'ın milyarlarca dolar karşılığında satın aldığı modern donanımın çoğu dura dura kullanılamayacak duruma gelmişti. Mollaların orduyu yok edip yerine devrim nöbetçilerini donatma planı daha gerçekleştirilememişti. Gerçi ordu yıpratılmıştı ama devrim nöbetçileri ordunun görevini üstlenecek kıvama gelmemişti. Ayrıca ordu, ülkenin Kürdistan, Türkmenistan, Belucistan gibi çeşitli bölgelerinde özerklik hareketlerine karşı savaşıyordu. Beni Sadr'ın söyledikleri doğruysa, Irak'ın saldırılarının yoğunlaştığı Kuzistan bölgesinde topu topu 28 işe yarar tank vardı. Mollalar ordunun moralini bozdular diyordu Beni Sadr. Desful ve Ahvaz kentlerinin komutanları tutuklanmış ve hapishanede işkence görmüşlerdi. Kuzistan yöresinin komutanı Tahran'a getirilmiş, başı tıraş edilmiş ve 4 gün tecrit hücresinde tutulmuştu. Bir albaya kışlanın tuvaletleri temizlettiriliyordu. Bu yıpranmış, morali bozulmuş orduyla başarılı bir savunma olası değildi. Ama ister inanın ister inanmayın, Irak'ın saldırısı arzu edilenin tam tersi bir etki yaratıyor. Saddam, Moğolların sırtını yere getirmeyi bir yana bırakın, onları daha da güçlendiriyor. Humeyni, savaş için Allah'ın bir inayeti diyor ve hakkı da var. Çünkü bundan böyle ana vatanı savunma kaygısı tüm toplumsal ve iktisadi sorunları bir yana itiyor. Halk ondan istenilen her şeyi yapmaya hazır. Kemerler daha fazla sıkılabilir, yiyecek ve yakacak çeşitli tüketim malları hiçbir dirençle karşılaşmadan karneye bağlanabilir. Aralarında birçok öğrencinin de bulunduğu gönüllülerin seferber edilmesi, işsizlik sorununu akla gelecek en iyi biçimde çözüyor. Siyasal sorunlar da kulak ardı edilebilir artık. Savaşı bir halk savaşına dönüştürmek isteyen liberal solcu örgüt, Peykar'ın dışında tüm muhalif örgütler ya eylemsizliğe ya da mücahitler gibi savaşa katılmaya mahkum ediliyor. Irak Savaşı, İslam dini için ve Saddam Hüseyin şeytanına karşı verilen bir savaş niteliğine büründürülüyor. Bu savaşta ölen herkes şehit düşer ve Mollaların dediğine göre cennetin kapıları ona açıktır. Bizim için ise savaş, siyasal ve özel yaşantımızın daha da kısıtlanması demek oluyor. Bundan böyle devrim nöbetçilerinin, komitelerin ve Hizbullahların astığı astık kestiği kestik. Her adım başına kontroller dikiyorlar, yol kesip evlere giriyorlar. Dikkatli olmak, yasaklanan şeyleri iyi saklamak gerekiyor. Kitap, silah, yazı, yazı makinesi, plak, teyp bandı, ne varsa hepsinin beklenmedik bir aramaya karşı saklanması şart. Sokaklarda fazla gezinmek de tehlikeli olabilir. Geceleri kent karartılıyor. Evlerden dışarıya hiç ışık sızmaması gerekiyor. Pencereleri siyah bezlerle örtüp mum ışığında çalışıyoruz. Akşamları 8 milyonluk Tahran kenti insanın içine korku salan bir karanlığa bürünüyor. Arabalar bile ışıklarını yakamıyorlar. İkide bir alarm veriliyor ve herkes evlerinin bodrumuna koşuyor. Ama Tahran'a ikinci bir saldırı yapılmıyor. Bir saldırı tehlikesi gerekenden çok fazla abartılıyor. Bu yolla hükümet enerji tasarruf ettiği gibi halkı akşamları evlerine mahpus edip daha rahat kontrol altında tutabiliyor. Ayrıca kimseye hesap vermeden evler aranıp tutuklamalar yapılabiliyor. Bu savaş gerçekten de Allah'ın bir inayeti Mollalar için. Beni Sadr sorunu da çözüme kavuşuyor. Cumhurbaşkanı, ordunun genelkurmay başkanı olarak cepheye gidiyor ve politika alanı Mollalara kalıyor. Başbakan Recai de bu fırsattan yararlanıp kendi reklamını yapıyor. New York'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısına gidiyor ve orada bir basın toplantısında Şah devrinde siyasal tutuklu olarak işkence gördüğünü kanıtlamak için ayakkabılarını, çoraplarını çıkarıp yaralarını gösteriyor. Harlem'e giderek Müslüman zencilerle birlikte dua ediyor. Beni Sadr zamanının çoğunu cephede geçiriyor. Televizyon haberlerinde ya üniformasıyla bir motosiklet üzerinde ya da erlerle siperde görülüyor. Ama bize zafer haberleri veremiyor. Aksine 17 Ekim'de güneyde iki önemli kent Abadan ve Hürremşehir düşüyor. Abadan'da şimdi bombalanmış olan dünyanın en büyük petrol rafinerisi var. Hürremşehir ise İran'ın en büyük limanı. Dış ticaretin çoğu buradan yapılıyor. Bu yenilginin suçu önceleri üstü kapalı, daha sonra ise açık açık Beni Sadr'ın üzerine atılıyor. Beni Sadr ise kendine ait İnkilab-ı İslami gazetesinde basılan günlüğünde Mollaların orduyu sabote ettiğini ve savunma stratejisini baltaladığını yazıyor. Mollalardan biri ülkenin bir kısmını Irak'a vermeyi, Beni Sadr'ın utkusunu alkışlamaya yeğlerim demiş sözde. Gerçi üniversiteler kapatılmıştı ama öğretim üyeleri yine de her gün üniversiteye gitmek zorundaydı. Her gün 6 saat elimizi kolumuzu kavuşturup oturuyoruz. Kimsenin canı çalışmak istemiyor, çalışacak huzur da yok. Çay içip zamanı öldürmeye çalışıyoruz. Bir gün Kültür Devrimi Komutanlığından bir yazı geliyor. Bu yazıda her bölüm için İslam ilkelerini göz önünde tutarak yeni bir öğretim planı hazırlamamız isteniyor. Sapmalığın daniskası. Fizik ve matematik bölümünün İslam ilkeleriyle ne ilgisi var? Bizim dil ve edebiyat bölümünde de Mollaların dediğini yapmak olanaksız. Ama ertesi gün toplandığımızda meslektaşlarımızdan biri, Latin dilleri ve edebiyatı profesörü benim aklımın köşesinden bile geçmeyecek bir buluşla karşımıza çıkıyor. Fransızca Kur'an çevirilerinin ve İslam üzerine çıkan kitapların bir listesini yapmış ve bu kitaplarla öğrencilere Fransız dili ve edebiyatını anlatacakmış. Önce şaka yapıyor sanıyorum ama ciddi olduğu anlaşılıyor. Hayret diyorum kendi kendime. Ne kadar çabuk renk değiştirilebiliyor bazı insanlar. Şiilerin yaz ayının sonundaki Aşure bayramı arifesinde Hümeyni halktan geleneklere uyarak yaz tutmalarını istiyor. Ağlayın, ağlayın. İslam şehitlerinin uğruna döktüğümüz gözyaşları Amerika'nın tank ve tüfeğine karşı en büyük silahımızdır diyor. Ertesi gün Tahran'da yüz binlerce kişi yaz törenine katılıyor. Ellerindeki yaftalarda şunlar okunuyor. Şehit düşmekten daha büyük bir mutluluk yoktur. Ezen, ezilen olan bir dünyada yaşamanın anlamı yoktur. Cennetin kapısı kılıçların gölgesindedir. Şehitlerimiz yaşıyor, kana bulanmışlar. Her insan kümesinin önünde bir grup erkek, delikanlı ve çocuk yürüyor. Vücutlarının üst kısmı çıplak, her iki ellerine zincirler almışlar ve davul sesinin ritmine uyarak bunlarla sırtlarına vuruyorlar. Bazıları ise göğüslerini yumrukluyor. Ayrı yürüyen kadınlar siyah çarşaflar giymişler, yüzlerini siyah peçelerle örtmüşler. Eldivenli elleriyle başlarına vuruyorlar. Korkunç bir görüntü. Bazı çocukların sırtı kanıyor. Bayılanları sedyeye koyup götürüyorlar. Yürüyenler kendilerinden geçmişler. Savaşalım zafere kadar diye bağırıyorlar. 24. ayrımın sonu. Sayfa 230.